Ayrım 5. Oğullar ve Rencide Ruhlar. Alper Canıgüz. Sayfa 66. Serin Devlet. Ertesi sabah sevgili ebeveynlerim evi terk eder etmez ben de bütün gece çıyanlarla ve hamam böcekleriyle boğuştuğum yatağımdan dışarı attım kendimi. Bir an önce sokağa çıkmak istiyordum ama dışarıdaki sağanak yağış en az birkaç saat daha buna izin verecek gibi değildi. Bu süreyi divanın altında değerlendirip tekrar pencereden dışarıyı kontrol ettim. Maalesef hala her yeri yel üfürüyor, sel götürüyordu. İlklerine kadar ıslanmayı göze almadan sokağa çıkmak mümkün değildi. Evde pineklemekten başka seçeneğim yoktu. Sabah şöyle bir göz gezdirdiğim gazeteyi alıp karıştırmaya koyuldum. Hicabi Bey'in o gün, Cuma'ya müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği ilan edilen sayfanın hemen karşısındakine, İnsan kopyalamanın an meselesi olduğu bildiriliyordu. Oğulları bu haberi okuyup da son yolculuğuna postalamadan önce babalarının bir uzunu kesip almaya kalkışırlar mıydı acaba? Bağırış çağırış bakkal Yakup'un dükkanındaki şeyler ve sakız stokunu yağmalayan yüz binlerce 3,5 yaşında Hicabi Bey geldi gözümün önüne. Beni sapkın fantezilerimden koparan telefonun zili oldu. Alo, alo. Sözcüğe eşlik eden sinirleri zayıf insanlara özgü tıslamayı iyi tanıyordum. Küskün çiçek. Karşıdaki bir an durdu. Alo, ben Hakan. Tünaydın Hakan, nasılsın? Fena değil. Senden ne haber? Çok iyi, dedim. İnsan kopyalamaya başlamışlar. Sevindim. Neye sevindiyse. Sana uğrayayım mı? Yalnız yağmur hafifler hafiflemez evden çıkmayı planlıyorum. Gidip kendimi kopyalatacağım. Hemen alınganlaşıverdi tabii. Bana ihtiyacın varsa diye söylemiştim. Elbette var. Sen olmazsan kaos teorisini kim açıklar bana? Nesini? Hadi gel. Şu sütümü bitireyim hemen geliyorum, dedi heyecanla sevgili dostum. Bir an sonra da beni bekletme gerekçesini ağzından kaçırdığına pişman oldu. Okuldan sonra çok iyi geliyor bir bardak süt. O sütü lavaboya dök ve gel, diyerek telefonu kapattım. Hakan 10 dakika sonra suratında midesine sıkı bir yumruk yemiş gibi ekşi bir ifadeyle geldi. Sana o sütü içmemen gerektiğini söylemiştim, dedim. Annemi üzmek istemiyorum, dedi ıslak paltosunu portmantoya asmaya çalışırken. Bu aralar çok sinirli, bebek onu çok yoruyor. Bir de babamla atışıp duruyorlar bu aralar. Paltoyu elinden alıp antredeki sandalyelerden birinin arkasına astım. Doğruca odama gidip kendimi 2 gece önce Rebi abinin yattığı divana attım. Baktım, şabalak kapının önünde dikiliyor. Elbette, kendisine yer gösterilmeden dünyada oturmazdı. İleride evlilik meraklısı kızlar paylaşamayacaktı onu. Hanımların deterjanlarından bekleyeceği her şeye sahipti. Oturunuz. Küçük çalışma masamın önündeki sandalyeye yerleştirdi kıçını eğreti biçimde. Dün gözükmedin ortalıkta. Bizimkilerle birlikte ofise gittim. Hakan oturduğu yerde 1-2 kıvrandıktan sonra başını önüne eğdi. Her şeyi öğrendik. Demek öğrendiler diye düşündüm. Televizyonun üzerinde duran oyuncak bebeği haftada birkaç gece yatağıma götürüp düdüklediğim bir sır değil artık. Ama haber kaynakları gerçekten bu kadar güçlü olabilir miydi? Neyi öğrendiniz? Gazanfer abi senin ispiyonladığını, dedi Hakan Marley'leri saymayı sürdürerek. Sanki yüzüme bakarak beni daha çok utandırmayı istemiyordu. Dedim ya, saygılı çocuk. Ben kimseyi ispiyonlamadım, dedim. Nasıl öğrenmişlerdi acaba? Hakan dile getirdiğim soruyu değil, aklımdan geçeni yanıtladı. Onu Hicabi amcanın evinden çıkarken gördüm demişsin. Cemalettin Gazanfer abiden öğrenmiş. Gazanfer abi de polislerden. Polis. Kulaklarıma inanamıyordum. Ama nasıl diye geveledim. Hakan'ın yanıtı en az benim sorum kadar salakçaydı. Evet. Artık suçluluğum apaçık kanıtlandığına göre kurbanlık koyun gözlerini benimkilere dikebilirdi. Koray abiyi de almışlar içeri. Erkin abiyi bulamamışlar. Onun peşindeymişler şimdi. Ben kimseyi ispiyonlamadım diye yineledim dişlerimi sıkarak. Bence çok doğru davranmışsın. diye suçumu inkar etmemin anlamsızlığını vurguladı Hakan. Senin yerinde olsam ben de aynı şeyi yapardım. Sen benim yerimde olsan altına doldurmaktan başka bir şey yapamazdın diye düşündüm. Peki benim sevgili salak arkadaşım dedim öfkeyle. Ben Gazanfer'in adını verdiysem neden polisler Erkin ile Koray'ın da peşine düşsün? Onu bilmiyorum vallahi dedi. Bunun benim sorunum olduğunu işaret eder ukala bir tavırla. Kafasını kırmama ramak kalmıştı ki telefon bir kez daha çaldı. Derhal salona koşup hırsla kaldırdım ahizeyi. Alo? Alo, ben komiser yardımcısı Onur Çalışkan. Walter Matthew dedim. Efendim? Anlayamadım ne dediğini. Tanık koruma programına alındığımı söylemek için aradınız sanıyorum dedim. Tabii estetik ameliyatla yüzümün değiştirilmesi gerekecek. Her zaman Walter Matthew'un yüzüne sahip olmayı istemişimdir. Bir kahkaha işittim. İşin dalgasındaydı genç polis. Sen çok yaşa değil mi? Nereden de geliyor aklına? Peki psikopatın birine kendisini ele verdiğimi söylemek sizin nereden aklınıza geliyor? Onur Çalışkan bir iki öksürüp tıksırdıktan sonra devletimizin varlığını bütün gücüyle arkamda hissettiren bir açıklama yaptı. Onu arkadaşlar şey olarak şey etmişler. Merak etme sen. Öyle olsun. Niye aramıştınız acaba? Babanı verir misin bir dakika? Veremem. Annem de babam da işteler. Hay Allah diye ünledi Onur Çalışkan. Ne beklenmedik bir şeydi 40 yaşlarında iki insanın gün ortası iş yerlerinde olmaları. Belki ben yardım edebilirim size. Bazı sesli harfler çıkararak durum değerlendirmesi yaptıktan sonra aslında babandan seni buraya getirmesini isteyecektim dedi. Kendin gelebilir misin buraya? Olabilir. Niçin? Onu geldiğinde konuşuruz istersen. Güneşliği aralayıp dışarı baktım. Yağmur nihayet hafiflemişti. Anlaştık. Hemen bir araç gönderiyorum seni almaya, dedi apaçık bir sevinçle. Sakın öyle bir şey yapmayın, diye çıkıştım. Zaten mahallede adım gammaza çıkmış, bir de polis arabasında oraya buraya giderken görülmeyi hiç istemem. Tamam tamam kızma, dedi Onur Çalışkan en çizgi film haliyle. Onu bu kadar eğlendirmek beni rahatsız ediyordu açıkçası. Böyle beni aklı evvel yaramaz yerine koymaklar falan kabullenebileceğim şey değildi. Kimsenin soytarısı olmayı istemem. Hele bir polisin, hiç. Onur Çalışkan'ın o sevimli polis numaralarına karnım toktu. 15 yaş daha büyük olsam benden nefret edeceğinden adım gibi emindim. Bir an önce aramıza bir mesafe koymazsam daha sonra aklını başına toplaması için delikanlının kalbini fena kırmam gerekeceğini hissediyordum. Soğuk bir sesle, 20 dakikaya kadar oradayım, deyip kapattım telefonu. Hakan peşimden gelip yemek masasının çevresindeki sandalyelerden birine konuşlanmıştı. ''Kimle konuşuyordun sen öyle?'' diye sordu merakla. ''Polisle'' dedim antreye geçerken. ''Atıyorsun.'' Uğraşmayacaktım onunla. Bir şey söylemeden doğruca kapıya gidip sırtıma iklim koşullarına uygun bir palto geçirdim. ''Eğer burada kalmayı istiyorsan çıktıktan sonra kapıyı 3 kere besmeleyle çekmen gerekiyor.'' ''Dur lütfen bir dakika.'' diye bitti yanımda. Elinde neresinden çıkarttığını anlayamadığım bir kağıt parçası ve bir tükenmez kalem vardı. Acele işim var Hakan. Bugün okulda mektup yazmayı öğrendik. Öğretmen hepimizden bir arkadaşımıza mektup yazmamızı istedi, dedi. Ne zaman okuldan söz etse suratını kaplayan o alık gülümsemeyle. Tam öğretmeninden başlıyordum ki aceleyle sürdürdü konuşmasını. Merak etme, yazdım bile. Peki benden ne istiyorsun? Cevap yazmamı mı? Başını iki yana salladı. Gözleri parlıyordu. Mektubu sana yazdım. Onu anladık. Koy oraya bir yere. Dönünce okurum, dedim postallarımı ayakkabılıktan çıkartırken. Olmaz öyle şey, dedi. Bunu sana postalayacağım. Niye diye sormanın bir anlamı yoktu. Sevgili dostumun kas kafalılara özgü o sabit fikirlilikten muzdarip olduğunu iyi biliyordum. Nasıl istersen öyle yap Hakan'cığım. Yalnız bakkalda zarf kalmamış. Sizde varsa bana bir tane verebilir misin? Yok desem yutmayacaktı çünkü annemle babamın iş yerlerinden eve bol miktarda kırtasiye malzemesi taşıdıklarını biliyordu. Postalımı öfkeyle bir kenara fırlatıp annemlerin yatak odasına gittim ve içinde kağıt kalemlerin durduğu 30 yıllık Air France çantasını gardırobun altındaki yerinden çekip çıkarttım. Ebeveynlerimin çalıştığı resmi daireye ait antetli sarı zarflardan bir tane alıp Hakan'a götürdüm. Hakan antetli zarfa suratını buruşturarak baktı. Olur mu ki bu zarf? Beğenmediysen git kırtasiyeden düzgün bir tane al Hakan. Tamam. Yalnız bir şey daha var. Üstüne adresini de yazıver lütfen. Diyerek kalemi elime tutuşturdu. Benim yazım çok kötü. Postacı okuyamazsa diye korkuyorum. Zarfı ayakkabının üzerine koyup istediğini yaptım. Tamam mı? Hemen kaptığı zarfa dünyanın en değerli şeyiymiş gibi bakarak gülümsüyordu. Bunu bir evet olarak kabul edip postallarımı bağladığım gibi dışarı çıktım. O da hemen giyinip peşimden fırladı. Fark edebildiğim kadarıyla kapıyı kapatırken besmele işini de es geçmemişti. Koşarak merdivenleri inip karakol yönünde ilerlemeye başladım. Ben de postaneye gidiyorum diye seslendi arkamdan Hakan. Odasına girdiğimde Onur Çalışkan'ın beni taşkın tezahüratlarla karşılayacağından korkuyordum ama öyle olmadı. Güler yüzlü ama soğukkanlı biçimde elimi sıkıp beni odadaki tek masanın başına kurulmuş bazı belgeleri inceleyen adama tanıttı. İşte sözünü ettiğim çocuk bu efendim. Sonra bana döndü. Savcı Bey'in senden yapmanı istediği önemli bir şey var. Savcı Bey, ölçülü davranışlarının sebebi buydu demek. Sessizlik. Savcı Bey okuduğu şeyden kafasını bile kaldırmadı. Sonunda lütfen kağıdı masaya bırakıp gözlerini benimkilere çevirdi. Sinek kaydı tıraşı, özenle taranmış bıyıkları, ince vücuduna tam oturan şık takım elbisesiyle neredeyse zarif bir görünüme sahipti Savcı Bey. Ama ne aldatıcı bir görünümdü bu. Buram buram otorite fışkırıyordu her tarafından. Sükunetle ruhuma sızmaya çalışan gözlerinden zekasını, ince dudaklarındaki kıvrımlarından bu zekanın acımasızlığını okumak mümkündü. Dostluğu bile Gazanfer'in düşmanlığından çok daha tehlikeli olacak türden bir adamdı. Benim de kendisini tarttığımı fark edince sağ gözünü tehditkar bir biçimde kıstı. Adam öyle dik dik bakmayı sürdürünce anladım ki kim bakışlarını önce kaçıracak oyunu oynuyoruz. Böyle tipler bayılır buna. Birisi meymenetsiz suratları karşısında mahcubiyet hissedince kendilerini bir şey zannederler. Gönlü olsun diye kafamı havaya çevirdim. Ama bendeki de kıllık ya, bu hareketi sanki odaya aniden giriveren bir kuş dikkatimi çekmiş gibi abartılı bir biçimde yaptım. Savcı Bey ve Onur Çalışkan da bu hayali kuşu görmek için beni taklit edince ortaya komik bir manzara çıktı. Ben de tutamadım kendimi. Güldüm. Bu çocuğun ana babası yok mu komiser? 5 yaşında çocuk nasıl çağrılır ifade vermeye tek başına? Diye sordu Savcı Bey açık bir hiddetle. Zavallı komiser yardımcısı çişi gelmiş gibi kıvranarak söyleyecek bir şey bulmaya çalışıyordu. Hiç konuşmasa daha iyi diye düşündüm. Muhtemelen söylediği her şey savcıyı daha da kızdırmaktan başka bir işe yaramayacaktı. Adam kurmuştu bir kere kendisini sıkı bir fırça çekmeye. Sizin gibi devlet memuru onlarda diye çıktım aradan. Kafalarına göre işe gitmezlik edemiyorlar. Raporda iş yerlerini belirtmiştik efendim. Savcılıktan kendilerine bir çağrı belgesi gönderilmediyse diye pasımı gole çevirdi Onur Çalışkan rahatlamış bir halde. Varoluşunun özünü oluşturduğunu tahmin ettiğim nedensiz hıncını komiserden çıkaramayacağını anlayan savcı derhal bakışlarını bana çevirip konuya girdi. Cinayetten önce sokaktan koşarak geçen birini gördüğünü söylemişsin dedi. Bunun bir yalan olduğunu çok iyi bildiğini belirten bir sesle. Doğru diye onayladım. Ama kim olduğunu bilmiyorsun. Doğru. Bir daha görsen tanır mısın peki? Sanmıyorum. Önündeki kağıt yığınının altından 3-4 tane fotoğraf çıkartıp önüme doğru attı. Bunlardan biri miydi? Fotoğrafları alıp baktım. Erkin, Koray, Gazanfer ve tanımadığım 2 kişi daha. Bir tek Erkin gülümsüyordu. Karakolda değil, bir stüdyoda vermişti pozunu çünkü. Belki diye omuz siktim. Yalan söylüyorsun, dedi Savcı Bey tam tahmin ettiğim gibi. Hayatta en çok kullandığı cümle buydu herhalde. Onur Çalışkan yanıma gelip bana güç vermek için elini omzuma koydu. İyi bak, belki bir şey hatırlarsın. Başımı iki yana salladım. Tanımama imkan yok. Her yer karanlıktı ve adamı en fazla bir saniye gördüm. Hiç kimseyi görmedin diye ayağa kalktı savcı. Masanın etrafından dolaşıp bana doğru yaklaştı. İlk ifadende de böyle bir şeyden söz etmemişsin zaten. Birini gördün mü diye sorulduğunda gördüm demişsin. Dikkat çekmek için yalan söylüyorsun. Bu zırvalığa yanıt verecek kadar küçülmeyecektim. Derdi belliydi. Önemli bir cinayet soruşturmasını yürütmekle görevlendirilmişti. Elinde bir ceset ve cesedin yanı başında gözü dönmüş bir halde ele geçirilmiş bir sapık bulunuyordu. İkisi arasındaki basit bağlantıya resmiyet kazandırmasını engelleyen tek şey benim ifademdi. Daha doğrusu ifademdeki küçük ama mide bulandırıcı bir ayrıntı. Gerçeklerden çok dosyayı kolayca kapatmakla ilgileniyor olsa gerekti. Ne ki, salya sümük olup yalancılığımı itiraf etmemi daha çok beklemesi gerekecekti savcı beyin. Savcı ağzımdan başka bir laf çıkmayacağını anlayınca kalkıp portmantodan pardesüsünü aldı. İkimizin de suratına bile bakmadan çıkarken Onur Çalışkan'a son talimatını verdi. Şüphelileri serbest bırakın. O gidince komiser yardımcısı kim bilir ne zamandır ciğerlerine sıkıştırdığı havayı koyuverdi. Geçip koltuğuna çöktü. Dayak yemiş gibi bir hali vardı. Bizdeki şansa bak. Çıka çıka Metin Bilgin çıktı karşımıza diye mırıldandı. Metin Bilgin? Savcı diye açıkladı Onur Çalışkan çakaklarını ovuşturarak. Bunun gibisi gelmemiştir. Adamdan kan alır. Onun bu işe verildiğini öğrendiğinden beri başkomiser ortalıkta gözükmez oldu. Kabak da bizim başımıza patlıyor. Masasının karşısındaki koltuğa oturdum. Adının yazılı olduğu pirinç levhayı işaret ettim. Babamın da var bunlardan bir tane. Ya, baban ne yapıyor tam olarak? Sizinle aynı şeyi. Yavaş yavaş çıldırıyor. İlgiyle beni süzdü Onur Çalışkan. Sen gerçekten 5 yaşında mısın? Akıl vermek gibi olmasın ama şu yakaladığınız tipleri Deli Ertan'la bir yüzleştirin derim. O işi çoktan yaptık Bay Çok Bilmiş. Çok bilmiş? Gençliğine verdim. Sonuç? Sadece Gazanfer'i görünce biraz küfretti. Diğerleriyle ilgilenmedi bile. Gazanfer'e küfretmesi bir şey ifade etmez. Zavallı deliye çok çektirmiştir namussuz, dedim. Peki sizin fikriniz nedir? Ayaklarını masasının üzerine uzattı. Mike Hammer havalarında. Ben senin doğru söylediğine inanıyorum ama cinayeti Deli Ertan'ın işlediği kesin gibi. Üstü başı Hicabi Bey'in kanına bulanmış. Bıçağın üzerinde de parmak izleri bulundu. Savcı Bey Deli Ertan'ın ifadesini aldı mı? Tabii, bize sorgulama nasıl yapılırmış göstermek için bizzat aldı ifadesini. Sonuç? Çok değerli bir bilgi elde etti, dedi Onur Çalışkan açıkça dalga geçer bir tavırla. Deli Ertan o gece Hicabi Bey'in evine niye gittiğini itiraf etti kendisine. Heyecanımı bastırdım. Ya, niye gitmiş peki? Diye sordum onunla aynı alaycı havadan çalarak. Sevgilisiyle buluşmaya. Bunu söyledikten sonra da kahkahayı bastı komiser yardımcısı. İster istemez ben de güldüm. Zavallı Ertan diye mırıldandım. Herhalde Metin Bilgin anasından emdiği sütü burnundan getirmiştir. Yok canım dedi Onur Çalışkan. Böyle şeyler için elini kirletir mi o? Daha da söyleyecekti herhalde ama bir anda karşısındakinin bacak kadar bir velet olduğunu anımsayıp sustu. Ben gideyim artık diyerek ayağa kalktım. Tamam, ara sıra uğra yine, laflarız. Kapıdan çıkmadan polis arkadaşıma döndüm. Bana söz verin. Ne konuda? Gazanfer beni öldürürse bu meslekten istifa edeceksiniz. Yine aynı havai gülüş. Korkmanı gerektirecek bir şey yok. Gazanfer senin kılına bile dokunamaz. Karakolu terk etmeden önce bu yarım akıllı Onur Çalışkan'a neden sempati duyduğumu keşfetmiştim. Onda bana Hakan'ı anımsatan bir şeyler vardı. Hakan'a niye sempati duyduğumu ise Allah biliyordu. İtiraf edeyim, yağmurdan sonra ortalığı kaplayan kokuda, metropolün ortasında bile yaşasa, insanın içini kıpır kıpır eden bir şeyler var. Fazla değil, yalnızca birkaç hafta sonra Deli Ertan, ruhu hadim edinmek üzere psikiyatristlerin eline teslim edilmiş, kurtlar kefeni halledip Hicabi Bey'in cesedine ulaşmış, babamın tayin emri gelmiş, Kıçım gazanferin itleri tarafından paralanmış olacaktı. Ve tüm bunlar olurken annem hep çamaşır yıkayacaktı. Kim bilir kaç makine. Ama ben yine de sersemce bir, hadi mutluluk demeyelim de memnuniyet içinde, ıslıkla büyük Çin klasik müzik sanatçısı Wu Zhaoji'nin İlkbahar Sesleri adlı eserinden bir kuple çala çala yürüyordum. Yarım saatlik bir yürüyüşün ardından fark ettim ki ayaklarım beni mezarlığın kapısına getirmiş. Cuma namazı yeni kılınmış olmalıydı. Acele edersem Hicabi Bey'e karşı son vazifelerini ifa eden korteji yakalayabilirim diye düşünerek daldım ölüler halkının topraklarına. Bakımlı ağaçları, mermer mezar taşları, anıt mezarları ve tüm bunların arasında kıvrılarak uzanan tertemiz yoluyla gerçekten hoş ve özel bir yerdi burası. Yalnız bazı mevtalara ait vesikalık fotoğrafların mezar taşlarının üzerine hangi akla hizmet yerleştirildiğini pek anlayamamıştım. Üstelik saygıdeğer ölülerin tanıtımı için genellikle gençlik resimleri kullanılmıştı. Belki de yoldan geçerken mezarlara bakıp onlar ölü, ben ise yaşıyorum diye düşünerek münasebetsizce bir sevince kapılacak saygısızlara, orada yatan kişinin diri olmayı bir zamanlar kendilerinden kat kat daha iyi becerdiğini göstermek amacını taşıyorlardı. Ya da ölüm düşüncesini bilinçaltılarının en derinlerine gönderdikleri dönemlere ait bu resimler, söz konusu kişilerin "bak şimdi ne hale geldiğini göstererek bize bir ders vermeye çalışıyor" da olabilirdi. Bu uygulamayı yapanların derdi neydi tam kestiremiyordum ama artık var olmayan bu suratlar, ne yalan söyleyeyim, bende herhangi bir saygı uyandırmadığı gibi bana "günü yakala" falan gibi şeyler de söylemiyorlardı. Laf aramızda ölülerin buna bozulacaklarını hiç sanmıyordum. Onların hayatı bu kadar ciddiye alacağını düşünmek bence düpedüz dangalakça bir yaklaşımdı. Tahminlerime kıyasla mezarlık çok büyük, cuma namazını müteakip gömüleceklerin sayısı çok fazlaydı. O ara gözüme yırtık pırtık elbiseler içinde, elinde plastik bir ibrik, mezar ziyaretine gelenlerin eteklerine yapışan, benden 2-3 yaş falan büyük bir çocuk ilişti. Gönlünden ne koparsa karşılığı kurumuş mezarları nemlendirme hizmeti veriyordu. Hemen yanına sokuldum. "Hey hemşerim!" Dik dik baktı suratıma. Müşteri değildim. Acaba rakip bir şirket olabilir miydim? "Ne istiyorsun?" "Bir cenazeye davetliydim ama geciktim. Buralarda büyük bir grup gördün mü? İçinde polisler falan bulunan." Polis lafını duyunca huylanıp uzaklaştı yanımdan. Peşinden koştum. "Hop kardeş, dursana bir dakika." Oralı olmuyordu. Madem dedektifliğe soyunmuştum, hakkıyla yapacaktım. Cebimden birkaç bozukluk çıkartıp şakırdattım. Zınk diye durdu eleman. Avcumdakileri kaptıktan sonra bol el kol destekli bir tarif verdi. "Yolu takip et. Firdevs aile mezarının yanından devam et. Şimşirlerinkini görünce karşıya geç, yürü. Halis devecininkinin üstüne çık bak, görürsün." Ona inanmaktan başka çarem yoktu. "Eyvallah," deyip tarif ettiği yöne doğru ilerlemeye başladım. "Çocuk," diye seslendi arkamdan. Dönüp baktım. "Su lazım olur mu?" "Dalga mı geçiyorsun? Adam daha gömülmedi bile. Hem sabahki yağmurdan sonra kim ne yapsın senin suyunu?" diyerek yoluma devam ettim. "Gelip koluma yapışmasın mı piç kurusu? Kur'an da okurum." "İstemiyorum kardeş. Bizim özel aile imamımız var." Ne ki beni duymamışçasına bir sağa bir sola sallanarak karga gibi sesiyle Kur'an okumaya başladı. Hala sıkı sıkı kolumu tutuyordu. Kolumu küçük sucu imamın elinden sertçe çekip kurtararak "yaylan" dedim. 5-10 metre uzaklaşmıştım ki arkamdan bağırdığını duydum. "Mezarlarınıza tüküreceğim." Neyse ki verdiği tarif doğruydu. Bir sürü üniformalının doldurduğu görkemli cenaze alayını görmek için Siverek eşrafından örnek insan, iyi eş ve titiz manifaturacı Halis Deveci'nin harbiden devasa mezarına tırmanmam bile gerekmedi. Hicabi Bey'in iki kuleyi andıran oğullarının yanı sıra Bakkal Yakup ile ailesi ve mahalleden tanıdığım birkaç kişi daha merhumun ruhuna El Fatiha gönderenlerin arasındaydı. Derhal milleti ittire kaktıra ön saflara geçip insanların yüzünü incelemeye aldım. Katil ez kaza aramızdaydıysa sinirceli bir mimik, yanlış bir jestle kendini ele verebilirdi. Bir hafiye için içler acısı bir yöntem ama daha iyisi gelmiyordu aklıma. İmam, belki Arapçaya çok yakışan ama Türkçe'de kulağa son derece abes gelen vurgularla süslü konuşmasını tamamladıktan sonra sıra Hicabi Bey'in cansız bedeninin mezara yerleştirilmesine geldi. Kadidi çıkmış mezarcı hemen kazma küreğini bir yana atıp davrandı ama birileri bu işi merhumun en yakınlarının yapması gerektiğini söyleyerek onu durdurdular. Şem abi bir zamanlar babasına ait olan bedenin sarıldığı kefeni bir ucundan tuttu. Yüklenilmesi gereken diğer taraf uzunca bir süre boşlukta kalınca gözler bu işi üstlenmesi beklenen Rebi abiye kaydı. O zaman küçük evladın suratının yemyeşil kesildiği görüldü. Hatta bazılarınca boğazından kopan kesik bir initi değiştirildi. Besbelli kucağında babasının cesediyle kabre girme düşüncesi zavallının aklını başından almıştı. Tam herkes onun vazifesini layıkıyla yerine getirebilecek kifayette olmadığını kanaat getirmişti ki bu kanaate ben de tam destek veriyordum. Rebi abi ileri çıkıp mezara indi. Az daha hepimizi mahcup etmeyi başaracaktı da. Ne var ki ayağının altındaki bir şey dikkatini çekince eğildi ve tekrar doğrulduğunda elinde kocaman bir kafatası tutmakta olduğunu gördü. Hamlet abi bir süre düşünceli gözlerle bu kuru kafayı süzdü. Yutkundu. Anne! Diyerek bir öne bir geriye sallandı ve temelleri dinamitle patlatılmış bir gökdelen gibi babasının istirahatgahına baygın yıkıldı. Kopan bağırış çağrışlardan Necla Hanım teyzenin kabrinin çevresindeki boşluğun yeni bir mezar kazılmasına izin verecek genişlikte olmamasından dolayı Hicabi Bey'in sevgili eşinin koynuna gömülmesi kararının alındığını öğrendim. Böylece merhumun vasiyeti layıkıyla yerine getirilmiş oluyordu. Mezarlığın idarecilerinden olduğunu tahmin ettiğim bir şişko mezarcının yakasına yapışmış bağırıyordu. Ulan oğlum! Sana demedik mi güzel topla alttaki kemikleri diye. Mezarcı derhal, amirim vallahi dün akşam baktıydım yok idi bir şey gibisinden doğal bir inkar temposuna girmişti. Rebi abi palas panduras bir kenara çekildi. Tepesine biriken yaşlı karılar kolonya kıyamet onu kendine getirme çalışmalarına başladılar. Fakat bu işi yaparken o kadar büyük bir yaygara koparıyorlardı ki zavallı kazara ayılsa ölüp ifritlerin arasına düştüm zannıyla korkudan aklını kaçırabilirdi. Neyse ki Bakkal Yakup'un değerli yardımlarıyla babasını nihayet yerine koymayı başaran Şemi abi gelip cadıları dağıttı. Ardından da son derece kararlı bir şekilde elinin bir tersi bir de düzüyle sevgili kardeşinin suratına iki sıkı tokat aşk etti. Askeri eğitimin adama hızlı karar verip çabuk harekete geçme yeteneği kazandırdığı kesindi. Tabii ayık bir adamı bayıltacak şiddetteki darbelerin baygın bir adamı ayıltacağını varsaymak da aynı eğitimden kaynaklanıyor diye düşünmedim değil. Ancak Rebi abinin bir iki oflayıp pufladıktan sonra oturduğu yerde doğruluvermesi gerek teşhisin gerekse tedavinin isabetliliğini kanıtlıyordu. Benim yüzümden diye inledi kendine gelen acılı evlat. Bunu söylediği anda da abinden bir tokat daha yedi ve tören üniformalı birkaç polis tarafından bir arabanın arka koltuğuna taşındı. Garip ama bu olay ortamın ağır havasını dağıtıvermişti birden. Şemi abi başsağlığı dileklerini kabul ederken cemaat arasında neşeli fısıldaşmalar ve hatta merhum hakkında ölçülü dedikodular başlamıştı bile. Kim bilir, belki de Rebi abinin baygınlık geçirmesi herkeste ölü için yeterince acı çekildiği biçiminde rahatlatıcı bir hissiyat yaratmıştı. Hicabi Bey'in kişiliğine, geçmişine, ailesiyle ilişkilerine, katledilişine ve ölüm olgusuna kadar her konuda bir sürü laf dönüyordu ortalıktan. Bir ara kadının teki Rebi abinin ezelden gelen sünepeliğinden dem vurunca, sayın ölü ve ailesine yakınlığı açıkça ortaya çıkmış bulunan Bakkal Yakup hemen onu savunmaya girişti. Ne yapsın çocukcağız? Anası canına kıymış, manyağın biri babasını öldürmüş, kolay mı yani? Kulaklarım dikilivermişti. Rebi abinin annesi canına kıymıştı demek. Hemen bakkalın yanına doğru seyirttim. Aklımdan geçen soruyu sorsam beni muhatap almayacağını tahmin ederek iddiacılık damarına oynamayı tercih ettim. Rebi abinin annesi trafik kazasında öldü dedim en bilmiş tavrımla. Bakkal Yakup Beni şöyle bir süzüp işin aslını bilen insanların gıcıklığıyla güldü. Herkes öyle sansın yine. Üçüncü kattan kaldırıma düştüğünde kafası nah böyle Diyarbakır karpuzu gibi patlamıştı ama. Amma patavatsız adamsın be Yakup diye çıkıştı mahallenin biri. Bakkal Yakup bozulup önüne döndü. Ancak cemaatteki tek boş boğaz ve dedikoducu o değildi. Az önce Rebi abinin tepesine çöken cadılardan biri başörtüsünü çekiştire çekiştire ''Ah Necla Hanım ah!'' diye inledi. ''Ne hoş kadındı, bir de yalancı dolma yapardı ki parmaklarını yersin.'' Göz ucuyla Hicabi Bey'in mezarcı tarafından hemen hemen tamamen doldurulmuş mezarına bir göz attıktan sonra devam etti. ''Toprağına haber gitmesin, az çektirmedi Hicabi Bey de kadıncağıza.'' Çenesini 2 saniye zor kapalı tutmuş bulunan bakkal Yakup çıkıverdi yine aradan. ''Aha, şimdi birleştiler işte yine. İkisinin de yeri cennet olsun.'' Hızla yanlarından ayrılıp mezarlığın kapısına doğru ilerlerken artık hiç kuşkum kalmamıştı. Sartre haklıydı. Öteki, cehennem demekti. 5. ayrımın sonu. Sayfa 81.